gün ötesi derin gündem.
Efendim derin gündemle ilgili olan görüşlerini almak üzere Mersin Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Koç'la telefon bağlantısı kuruyoruz şimdi. Sayın Koç, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar Gökhan Bey.
Nasılsınız efendim görüşmeyle?
Çok teşekkür ediyorum. İyi, tüm selamlarınızı gönderiyoruz diyeyim ekibine, teknik ekibe, dinleyicilerimize. Bu güzel ve hafif hafif serinlemeye başlayan Mersin coğrafyası.
Evet efendim, gerçekten serinlemek gerekiyor ama yani mevsiminde gereğinin olması gerekiyor, evet, ama evet. Tabii havanın sıcak olması bir avantaj gibi görünmekle birlikte mevsimlerin bu şekilde ısınıyor olması biraz da can sıkıntıcı. Çünkü sonuçta çok büyük bir şehirde yaşıyoruz biz, İstanbul'dan yaptığımız bu yayında. Yani gelecekte acaba suyla ilgili sıkıntımız olur mu, başka şeyler olur mu? İnsan düşünmeden de edemiyor ama doğanın bir bildiği vardır diyelim. Ve en azından bildiğimiz konuları isterseniz birazcık odaklanalım. Dünyanın pek çok bölgesinde maalesef sokaklarda göstericiler pek çok protestolarla ülkeleri çalkalandırıyorlar. Yani bir baktığınız zaman Hong Kong'da da var bu işler. Diğer tarafta Gürcistan'da da var. Hindistan, zaten Latin Amerika her zaman kaynamaya müsait bir yer. Neler oluyor efendim dünyada?
Şimdi Gökhan Bey, tarih boyunca bu jeostratejik şekillendirmeler hep şöyle oldu aslında. Yani güvenlik bağlamında, birazcık da strateji anlamında bakıldığında, uluslararası ilişkiler de dahil olmak üzere, önce güç boşlukları doğuyor. Sonra bu güç boşlukları da güç geçişleriyle dolduruluyor. Her dönem bunun metodu değişiyor. Şimdi önceden bu şeymiş Gökhan Bey, böyle yatayda oluyormuş bu eylemler. Yani Atina'dan Roma'ya mesela güç kaymış, Bizans'tan Osmanlı'ya kaymış, İşte Prusya'dan Cermen veyahut da karşılıklı etkileşimlerle güç böyle yatayda hareket ediyor. Ama bugün geldiğimiz noktada o güç geçişi dikey. Yani bu yüzyılın başından itibaren o globalleşme adı altındaki küreselleşme, tırnak içinde söylüyorum, o yaklaşımıyla beraber paranın aslında el değiştirerek hızını kontrol eden bir yaklaşım, dikey bir etkileşimle ortaya çıkmış ilişkiler. Evet. Bugün bu temas ettiğimiz, biraz önce sizin çerçevesini çizdiğiniz, ta Güney Amerika'dan başlayıp işte Pasifik'e kadar uzanan, Hong Kong'a kadar uzanan o büyük coğrafya üstündeki aslında güç geçişi, bugün boşlukların doldurulması ve bu boşluklarda yaratılan çatışmacı modellerin gözümüzün önüne serilmesiyle biz bunları anlamaya çalışıyoruz. Aslında bir önceki, hemen bundan 20 yıl önce hazırlıkları başlayan bir süreç bu. Aslında ben geliyorum yani, işte özellikle Latin Amerika ülkelerinde arka bahçe olarak tanımlanan yerlerle, Orta Doğu'daki hazırlıklarla çok önceden beri aslında tanımlanarak gelen süreçler. Bugün gözümüzün önüne işte medya iletişim ve etkileşim araçlarıyla beraber çoklu olarak konulduğu vakit biz şunu demeye başlıyoruz. Aa, gerçekten neler oluyor? Ve gerçekten işte dünya çok karışık demeye başladığımız bir dönem var. Aslında tarihteki modelden çok bir fark yok. Aslında boşluklar dolduruluyor. Tıpkı 48'den bu yana ABD'nin dışındaki belli başlı askeri müdahaleleri gibi. Müdahale bittikten sonra işte buraya çok uluslu şirketlerini koyup ardından da askeri güçlerini koyması gibi. Küçük bir araştırma yaptım. Yayından önce acaba bu etkileşim nasıl olmuş diye. Sadece bu çok uluslu şirketler yerleştirdikten sonra Guantanamo'ya 1500, Mısır'a 1500, Irak'a 138 bin, Afganistan'a 10 binden fazla, Bosna ve Makedonya'ya 5 binden fazla, Filipinler'e 1100, Japonya'ya 40 bin, Güney Kore'de 41 bin asker geldi. Yani boşlukları doldurmuş.
Amerika'da Amerikan askeri kalmamış.
Evet, kalmamış yani neredeyse. Bir de bunların işte gezen gemileri vesaire falanla beraber bunları buraları doldurmuş. Bugün gelinen noktada da abi aslında kendisine bu güç boşluğunu doldurduktan sonraki artık kalmak maliyeti bu kadar askerle beraber delege edeceği unsurları yerine bırakmaya gayret ediyor. Ve bu delege ettiği unsurlarla beraber gelinen süreç içerisinde bu etkileşimlerini de garanti altına almıyor. Mesela diyor ki bir tane terör örgütü var. Tüm dünyanın terör örgütü diye işte az çok tanımladığı bir örgüt var. PKK. Yanına bir tane proxy, onun gibi bir şey, böyle amorf bir yapı koyuyor. PYD diyor. Diyor bunlar diyor aslında böyle galler. Bize diyor çok yardımcı oluyorlar falan diyor. Benim yarattığım bir canavara karşı savaştılar. Bunlar diyor çok iyidir. Şimdi onlara diyor enerji kaynaklarını da verelim. Bu bölgede minik bir devlet oluşturalım. Biz buna aynı zamanda bölgesel müttefiklerimizin güvenliğini de sağlasın. Kimi kastettiğini biliyoruz artık, İsrail gibi bir gücü. Uzaktan korusun, enerji de olsun, kaynağı da olsun, gelir de olsun. Bundan sonra benim işlerim senin üstünden, zaten parasını da başkaları ödüyor. Haliyle delege ettiğim unsurlarla işe devam ediyor. Tasarım bu. Aynı şey Irak için de geçerli. Bölünmüş, parçalanmış, kontrol edilebilir. Suriye ile konsolide edilebilir. Aynı şey İran için geçerli. İran efendim böyle kontrol edilebilirdi. Yani çok fazla başını kaldırmasın. İşte efendim çok da fazla ön plana evet. çıkmasın gibi böyle bir kuşak üstündeki etkileşimleri aslında Orta Doğu için söylüyorum şekillendirme çabası var. Bu esnada gözden kaçırmadığı iki tane çok önemli unsur var. Bir tanesi Doğu Akdeniz enerji kaynakları, iki kıta içi enerji kaynaklarının aynı zamanda kontrolü. Bunlar kim? Körfez'deki kaynaklar, iki Hazar Denizi gibi kaynaklar. Dikkat edin, bu güç boşlukları doldurulurken öncelikle karışmaya meyyal ülkeler ve karıştırılmış ülkeler bunlardan oluşuyor. 30 yıl önce Körfez şekillendirildi. Bundan hemen bir 15-20 yıllık süre içerisinde. Şimdi Azerbaycan'la ilgili kaşımalar, işte Gürcistan'la ilgili dokunuşlar.
Evet.
Ve aynı zamanda İran'ın hemen Kuzey ile ilgili başka böyle tasarımlardan tutun da Doğu Akdeniz'e kadar varan yeni ilişkiler bütünü aslında bu hikayenin bugünkü görünümüdür Ertan.
Gerçekten de hikaye aslında yani çok karışık değil. Ortada evet. belli olan bir şey var. Birileri kendi çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarlarından daha yüksek tutuyor. Gücü de evet. fazla olunca sözü daha fazla söyleme hakkını kendinde görüyor. Hani bir laf vardır ya, siz de muhtemelen katılırsınız buna. İkinci bölümde yine sohbet edeceğiz. Gücü olan maalesef kuralı koyuyor ama o koyduğu kural birilerinin canını çok fazla yakıyor. Ülkelerin, insanların, oradaki özellikle kadınların ve çocukların çok fazla canını yakıyor. Evet, ufak bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra tekrar sizinle söyleşeceğiz Sayın Murat Koç.
Tabii ki.
TRT Radyo 1.
Gün ötesi devam ediyor.
Efendim, Mersin Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Koç'la söyleşimize devam edecek. Sayın Koç, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki bölgeye ilgisi biliniyor. Ta geçmişe bakalım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Marshall Yardımı, sonrasında Kore Savaşı, Yunanistan'da yaşanan bir albaylar cuntası dönemi, NATO'dan bir uzaklaşma, sonra tekrar işin içine girmesi ve ardından da Yunanistan'a doğru daha fazla bir yöneliş, oradaki askeri üslerin sayısını arttırma konusu farklı bir yaklaşım. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisi niye Yunanistan'a daha fazla artmış durumda?
Yani şimdi tabii özellikle eski çağlardan günümüze bu askeri, ticari, kültürel önemi koruyan bir bölgeye aslında ilgisi ABD'nin devam ediyor. Yine çok önemli miktarda 9.8 trilyon metreküplük bir potansiyel doğalgaz kaynağına sahip bu coğrafyada aslında bir paylaşım çabası içerisinde. Bunun için ki alanda işte biz bunu artık Yunanistan şeyde demeyelim, delege etki unsurda demeyelim, proxy diyelim. Yani Yunanistan bir örgüt gibi hareket ediyor. Bir devlet gibi değil de kim işte güçlüyse işte biraz böyle Mısır'a işte efendim yaklaşma, biraz işte Levant'a yaklaşma, biraz İsrail'e yaklaşma. Evet. Olmadı işte hattı değiştirme. En sonunda ABD'yi buldu. ABD'de onu buldu. Yani bir şekilde sahada özellikle Suriye sorununa neden teşkil eden bir ana coğrafyada bir şekilde aslında birbirlerini buldular. Şimdi bu bölgede aslında enerji paylaşım mücadelesinin bu noktasında Türkiye'yi ve bir başkasını, yani Rusya'yı bölgede bir başka ilişkiler bütünüyle, bir itilaf devletleri bütünüyle aslında bir mantıkla bir arada tutmaya çalışıyor. Yani evet. burada biliyorsunuz sıcak denizlenmiş bir Rusya'nın bundan sonraki süreç nezdinde pek buradan çekilesi ve gidesi bir durumu olmadığını da tüm dünya gördü.
Bir de şunu şu açıdan değerlendirmek mümkün mü Sayın Koç? Araya giriyorum, kusura bakmayın. Şimdi Ortodoks yapısı itibariyle mesela Yunanistan'la Rusya'nın, aynı zamanda Rusya ile Güney Kıbrıs'ın ilişkileri çok iyi. Hatta Euro'ya geçiş sürecinde acaba Güney Kıbrıs'ta kaynağı da çok belli olmayan o paralar pullar ne olacak şeklinde bir tartışma konusu bile belli olmuştu. Bu evet. Rusya'nın oraya girmiş olması, Amerika'nın bir farklı şekilde Rusya varlığını orada engellemeye çalışması gibi bir hamle olabilir mi bu?
Kesinlikle dediğinize katılıyorum. Aslında o itilaf denemenin arkasında yatan da bu. Bir şekilde sahadaki bu etkileşim, sahadaki bu şeyin arkasında çok daha farklı engelleme. Yani engelleyin. Kaldı ki birinci bölümde söylediğimiz gibi bir güç boşluğu var. Bunun içerisinde biz denge modülü yaratıp sonra buraya tam tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim çöreklenelim. Yani çöreklenmek için de bir şekilde Anadolu dediğiyle bunu ifade etmeye gayret ediyorum. tam bunun da uzun süreli ve kalıcı bir efendim bir görüntüsünü yaratayım. Onun için ki dini kullanayım. Yani bir şekilde dinle kullanılan şeyleri bertaraf etmeye gayret edeyim. Yine etkileşimsel olarak elimdeki parayı kullanayım ki Yunanistan'ın son dönem içerisinde belki de en fazla ihtiyacı olduğu ve halledemediği bir konu bu. İşte bedava bir şeyler vereyim. Helikopterler veriyor biliyorsunuz, yaz başında da verdi. Hepimiz takip ettik. Bunu kullanılmıştı ama işte Yunanistan ne verirseniz alan bir konuda bu noktayı nazardan. Doğu Akdeniz formatının içerisinde bir savaşmadan acaba başka tarafları nasıl bertaraf ederim düşüncesi hala kapıda dururken bugün geldiği noktada Kıbrıs Adası'ndan üç verme cüresi de dahil olmak üzere İngilizlerle olan ilişki gibi yeni bir ilişkide tesis etme de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeni bir kapıyı aralamaya çalışan Yunanistan ve onunla beraber hareket edenlerin ortaya koymuş olduğu aslında bir itilaf mantığı, itilaf devletleri mantığıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya. Peki bu denge ya acaba kendini ne kadar sürdürebilir? Bu denge kendini çok fazla sürdürmesi ihtimali söz konusu değil. Çünkü bugün itibariyle gerek Levant grubunda gerek Suriye içinde meydana gelen denge ile mütenasip düzeyde bir etkileşim değil. Yani ABD'nin bugün görünürde verdiği, Dışişleri ve Savunma Bakanları nezdinde vermiş olduğu bu etkileşim sahada yeni bir denge modülü yaratmaz. Çünkü en uzun kıyı şeridinden tutun da uluslararası hukuk bağlamında haklılığı ve meşruluğuyla beraber sahada geliştirmiş olduğu ilişkiler ve yaptığı tatbikatlarla eğer bu konuyla ilgili farklı bir noktaya geçecekseniz ben yeni bir irade sergileyeceğim diyen Türkiye var. Şimdi bunu hiç kimse göz ardı edemez. Bu sıcak ortam devam ederken Gökhan Bey, Türkiye çok büyük üç tatbikatla aslında neler yapabileceğini sahaya koydu ve gösterdi. Ve şakam yoktur da dedi. Tarihte de bunu söylemişti. Bugün itibariyle de söyler. Bugün ABD'nin sahada oluşturmaya çalıştığı yeni tehdit, güç ve çıkar dengesi Türkiye'nin bu iradesini ortadan kaldırmaz ve bu dengeyi farklı bir yönünü değiştirmez. Bu ABD olsa değişmez. Evet. Türkiye'nin yeni denge modülünün içerisinde bu yaklaşımlara çok fazla bir yer olduğunu düşünüyorum.
Sayın Koç, bu arada Kıbrıs meselesine de çok kısa değinebilirseniz sevinirim. Şimdi Doğu Akdeniz'deki bu hareketlenmeler tabii ki söz konusu olunca Kıbrıs'ın önemi büyüdü. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir karşı hamlesi oldu. Maraş'ta en azından envanterin belirlenmesi, oradaki varlığın ne olduğunu belirlenmesi konusunda. Daha farklı girişimlerde bekler misiniz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hem de Türkiye'den bu bölgedeki elini daha da güçlendirmek için?
Tabii ki elini güçlendirmek için Türkiye diplomatik belli bazı girişimlerde de bulunmaya devam edecektir. Fakat şimdi tabii bunun zamanlaması çok önemli. Kartı ne zaman açtığımız çok önemli. Şimdi bizim özellikle bu çoklu güç dengeleri içerisinde bazı zamanlama hatalarıyla aslında hem müttefiklerimizden hem çevredeki bazı unsurların nasıl olumsuz etkilendiğini gördüm. Şimdi önümüzdeki süreçte Türkiye bugün özellikle haklı belli bazı kartlarını açarken özellikle orada anlaşmayı bozan ya da iki taraflı bir çözümde farklı bir noktada duran bir konuma gelmemesi lazım ki bugün Kıbrıs'ın siyasi dengeleri bağlamında çok sağlam bir kartla yola çıkmamız lazım. Onun için zamanlama çok önemli. Bekliyoruz fakat henüz bu zamanla ilgili özellikle askeri gücün, hard power'ın, sert gücün ortaya koymuş olduğu etkileşimlerin yumuşak güç anlamında sahaya sürülmesiyle ilgili henüz zamanın gelmediğine dair bir şahsi düşüncem var Gökhan Bey.
Efendim çok teşekkür ederiz ayrıntılı değerlendirmeleriniz için. Hep bu çağrıyı yapıyoruz. İnşallah İstanbul'a geldiğinizde hemen yanımızdaki koltuk sizin için ayrılmıştır efendim. Çok bol bol konuşuyoruz. Ediyorum. Çok teşekkürler.
Sesinizi duymak, yanınızda olmak, sizinle beraber o stüdyoyu paylaşmak bizim için ayrıca bir şeref ve onur olacaktır. Hepinize iyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz efendim ilginiz için. Mersin Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Koç'la söyleştik.